اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, bugün iki surelerden en uzunu olan Araf suresinin tefsirine başlayacağız. Mekki sureleri genel olarak özelliği kısa olmalarıdır. İmandan bahsetmeleri veciz ifadelerle, kısa ifadelerle bahsederler. Çok dokunaklı, edebi ifadeler içerir. Mekke'nin sonlarına doğru Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in artık hicret zamanı yaklaştığı zaman nazil olmuş olan bu sure artık bir parça medeni surelerin özelliklerini andırmaktadır. Medeni surelerde ifadeler uzun olur. Bakara suresinde olduğu gibi. Genellikle ifadeler, ayetler uzun olur, sureler uzun olur. Ve Mekki surelerde olduğu kadar da belagat ve fesahat yoktur. Gene mucizdir, gene Allah'ın kelamıdır, gene insan kelamından çok farklıdır, etkileyicidir. Fakat Mekki surelerde olduğu kadar olmasına gerek görülmemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de uzun yıllar, 10 seneden fazla İslam'ı anlatmış. Artık son zamanlarına doğru insanların inkarı devam ettikçe başka yerler aramayı düşünmüş, başka milletler, başka kabileler, kendisinin davasını kabul edecek olan başka toplumlar aramaya başlamıştı. Taif'e gitmiş, Taif'ten kovulmuş. Mekke'ye, panayıra, fuara gelen insanlara İslam'ı anlatmış, kabilelere İslam'ı anlatmıştı. Medine'den gelenler onu kabul etmişler ve onu Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye davet etmişlerdi. İşte bir insan düşünün ki, yıllarca uğraşmış fakat insanlar tarafından kabul görmemiş. Hem de bu insan öyle normal bir insan değil. Allah'ın Resulü ve peygamberlerin peygamberi, peygamberlerin en üstünü olan ve hakkında Kur'an'da birçok övücü ifadeler bulunan bir insan. Evet, o da bir beşer. Fakat kendisine vahiy gelen bir beşer. Evet, beşer ama beşerden çok üstün bir beşer. Bütün insanlardan üstün olarak yaratılmış, meleklerden de üstün olarak yaratılmış ve meleklerin en büyüğünün bile durduğu noktada o devam etmiş ve Rabbi ile görüşmüş olan bir beşer. Miraç'ta Cibril'i bile geride bırakmış olan bir beşer. Böyle bir beşere, böyle bir beşer anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ve insanlar kabul etmiyor. Ve her türlü iftiraya atıyor. Bunun üzerine tabii ki onun da kalbinde bir takım sıkıntılar zuhur edebilir. İşte Nasıl ki Mekki surelerin ilklerinde Allah Azze ve Celle Peygamberimizi teselli eder ifadeler göndermiş ise ve Duha suresindeki gibi müjde verici ifadeler göndermişse وَنَسَّفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Sana o kadar verecek ki sen artık daha fazla istemeyeceksin bile. Razı olacağın kadar Allah sana verecek. Bir müddet sonra biraz sabretmen lazım. Şunu bilesin ki وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gelecek olan günler senin için daha hayırlıdır şimdikilerden. Önündeki günler bu günlerinden daha hayırlı olacak. Bu şekilde ve başka ayetlerle Allah Azze ve Celle daima peygamberin teselli etmiş ve onu yalnız bırakmamıştır. Nasıl ki bütün peygamberleri desteklemişse, bütün peygamberlere gerek melekleriyle, gerekse bazen 10 kavme azap göndermek suretiyle bazen moral vermiş, bazen destek vermiş ve peygamberlerin yalnız olmadığını insanlara göstermişse aynı şekilde Allah Azze ve Celle peygamberlerin en büyüğü olan Efendimiz'e de bazen bu şekilde ayetler göndermek suretiyle moral veriyordu. Bu surede de Elif Lam Mim Sad Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun minh Elif Lam Mim Sad manası üzerinde konuşulmuş olsa bile manasını Allah bilir deyip geçmek en doğrusudur. Bu gibi ayetler üzerinde konuşmamak, kesin bir şey bilmeden tahminler yürütmek doğru değildir. Nasıl ki bazı kimseler Elif Lam Mim hakkında Elif Allah, Lam da Cibril'in namı, Mim de Muhammed'in mimidir şeklinde görüşler belirtmişler. İse burada da İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Elif Lam Mim Sad Elif Allah'ın Elif Lam Allah'ın Elif Lam'ı yani en Allah ben Allah'ım Elif Enen'in Elif'i Lam da Allah'ın namı en Allah ben Allah'ım ve Mim yani A'lemu ben bilirim Sa'd yani ufassilu, ben tafsil ederim, insanlara meseleleri açıklarım. Yahut küfürle İslam'ı birbirinden ayırırım, tevhidle şirki birbirinden ayırabilirim. Gibi bir takım manalar verilmiş ise de bunların tamamen tahminden ibaret olduğunu bütün ulema söylemiş ve bunlara göre konuşulamayacağını belirtmişlerdir. Bu gibi harflerin başka başka kelimeler yerine koymak suretiyle başka manalara getirmek de mümkündür. Onun için Âl-i İmrân suresinin ilk sayfasında Allah Teala Kur'an'ın bazı ayetlerinin kitabın anası olduğunu, bazılarının ise manasının Allah tarafından bilinebileceğini ifade etmiştir. Bazıları kitabın anasıdırlar, onları herkes anlar. Onlara göre konuşabilirsiniz. Onlara göre oturur kalkarsınız çünkü manası açıktır. Fakat bazı ayetlerde var ki onları ancak Allah ve Resulü bilir. Allah ile Resulü arasında bir şifredir tabiri caizse. Resulullah anlar fakat ümmetine onu öğretmemiştir. Tıpkı bir padişahın bir valisine özel ifadelerle, şifreli ifadelerle bir mektup yazması gibi. Sadece o anlayabilir, başkası anlayamaz. Yahut da Elif Lam Mim gibi harflerden sonra gelen ayetlere baktığımız zaman burada olduğu gibi gerek Bakara'nın başında olduğu gibi Elif Lam Mim zâlikel kitâb lâ raybe fî hudel lil muttakîn Elif Lam Mim'den sonra zâlikel kitâb denilmiş işte bu kitap lâ raybe fî onda hiçbir şüphe yoktur ve o muttakîn olan takva sahibi olan kimseler için bir hidayet kaynağıdır buyurulduğu gibi Yani Elif Lam Mim'den sonra kitaptan bahsedildiği gibi burada da Elif Lam Mim Sad kitab-ı munzile ileyk. Bu bir kitaptır ki bir suredir ki sana nazil olmuştur. sana indirilmiş olan bir suredir. Burada da yine işaret olunmaktadır ki, Elif Lam Mim gibi harflerle esas maksat, kitabın harflerden oluştuğunu anlatmaktır. Ve bu şekilde bütün kafirlere meydan okunmaktadır. Yani ey kafirler, işte bu kitap harflerden oluşmuş olan bir kitaptır. Siz de harfleri biliyorsunuz, buyurun onun benzerini getirin bakalım. Nasıl ki Bakara suresinde وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ وَاَوْ شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Eğer Allah'tan gelen bu kitapta şüphedeyseniz, bir insan sözüdür diyorsanız, o zaman onun bir tane suresinin tamamının da değil, sadece bir suresinin benzerini getirin bakalım. Eğer hakikaten sadık iseniz davanızda, gerçekten insan kelamı olduğunu düşünüyorsanız, gerçekten eğer insan kelamında bu kadar veciz olabileceğini, bu kadar muciz olabileceğini insanı aciz düşüren bir kelam olduğunu eğer anlamıyor, insan kelamının olabileceğini düşünüyorsanız buyurun benzerini getirin bakalım. Gerçekten Kur'an'ın öyle bir ifade tarzı vardır ki, ifade tarzının da ötesinde, ondaki fesahatın ve belahatın ötesinde öyle mucizeler vardır ki, gaybtan haber vermesi gibi, gelecekte olacak olan şeylerden haber vermesi gibi, astronomik bazı bilgiler vermesi gibi, gökyüzüyle ilgili, yıldızlarla ilgili, gezegenlerle ilgili bazı bilgiler vermesi gibi, hayvanlar alemiyle ilgili bazı bilgiler vermesi gibi, insanın anne karnında dünyaya gelişiyle ilgili, bütün ilim adamlarının kabul ettiği, kabul etmek zorunda kaldığı bazı bilgiler vermesi gibi, Firavun'un ölüsünün bulunacağını haber verip de onun ölüsünün bulunması gibi, bozulmamış bir şekilde bulunacağını haber verip de aynen tam tarif ettiği şekilde Kızıldeniz'de kumların içerisinde bulunması gibi, yani gerek kayıptan verdiği haberler, gerekse ancak 14 asır sonra bulunabilmiş olan bir takım ilmi gerçeklerden haber vermiş olması gibi, daha buna benzer birçok mucizeleri içerdiğinden ötürü haydi onun benzerini getirin bakalım. Siz insan olarak bir şey söylersiniz ve 6 ay sonra onun yanlışlığı ortaya çıkar. İşte insanlar Marksizm denilen bir fikrin peşinden yıllarca koştular. Ondan sonra onu bırakmak zorunda kaldılar. Çünkü insandığı yazan ve gaybı bilmemekteydi. 100 sene sonra, 50 sene sonra benim bu fikirlerimin yanlışlığı nasıl olur da acaba yanlışlığı ortaya çıkar? İnsanı tanımıyordu ve bunu bilemiyordu. Acaba insana uygun mudur benim fikirlerim, yoksa uygun değil midir? İnsanı kendisi halka etmemişti, bilemiyordu insanı. O yüzden birkaç sene sonra çürüklüğü ortaya çıkmaya başladı. Esasında İslam'ı bilen insanlar o günde onun batacağını o günde söylemişlerdi. Marksizmle o günden aslında iflasını ilan etmişlerdi. Fakat bütün insanların anlayabileceği düzeye gelmesi için belki 60 sene, belki 100 sene gerekiyordu. Ama sonunda gördüler. Ama Kur'an'ın haber vermiş olduğu hiçbir hakikatin yalan olduğuna dair, yanlış olduğuna dair hiçbir zaman hiç kimse bir şey iddia edemedi. Kur'an'ın ahkamından herhangi birisinin yanlış olduğuna dair hiç kimse bir şey iddia edemedi. Gerek helaller, gerek haramlarla ilgili, gerek farz kılmış olduğu şeylerle ilgili, gerek devlet idaresiyle ilgili, gerek aile hukukuyla ilgili, gerek savaşla, gerekse barışla ilgili hiçbir hukukunun, hiçbir hükmünün yanlışlığına dair en ufak bir delil bulunamadı. Çünkü gaybı bilen, kainatı yaratan Allah tarafından gönderilmişti. Sonsuz bir ilme sahip olan bir zat tarafından, İşte ona işaret ederek Elif Lam Mim Sad Kitabun Unzile İleyk, bu sana indirilmiş olan bir kitaptır. Fela yekun fi sadrike haracun min, ondan ötürü sakın senin kalbinde, senin sadrında, senin göğsünde bir sıkıntı olmasın. Bundan anlaşılıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllarca anlatmış, anlatmış ve insanlar tarafından kabul görmeyince bir sıkıntı kalbine girmeye başlamıştı. Nasıl ki bazı peygamberlerin de başına gelmişti bu. Esasında yalnız peygamberlerin değil, tüm dava adamlarının başına gelmiş olan bir şeydir bu. Bütün dava adamları anlatmış, anlatmış fakat insanlar tarafından kabul görmeyince Bazen bazıları bırakmış davasını ve imtihanı kaybedenlerden olmuş. Bazen bazıları cemaatini bırakmış, kaybedenlerden olmuş. Bazen bazıları Kur'an'ı da bırakmış, tamamen namazı niyazı da bırakmış. Fakat peygamberlerde elbette ki böyle bir şey söz konusu değil. Ama peygamberlerin de içinden bazen bu millet anlamıyor, buralardan gidip başka bir tarafta İslam'ı anlatayım diyen insanlar çıkmış. Halbuki onlar ancak Allah'tan aldıkları emre göre hareket etmek zorundaydılar. Sadece Allah onları hangi kavme göndermişse o kavme anlatmak zorundaydılar. Fakat Allah Resulü'nün böyle bir şey yapmayacağını Allah Azze ve Celle bildiği halde ve esas itibariyle o bütün insanlığa gönderilmiş olan bir peygamber olduğu halde ister Mekke'de İslam'ı anlatsın, ister Medine'de fark etmezdi. İster Bizans'ta, ister İran'da, ister Mısır'da nereye giderse gitsin zaten tüm insanlığa gönderilmiş olan bir peygamberdi. Tüm insanlığa gönderildiğinden ötürü onun aslında başka bir yere gitmesinin de bir hata sayılmayacağı açıktı. Fakat gene de bunun kalbinde bir sıkışmadan ötürü, insanların anlamıyor olmalarından ötürü olmaması gerekiyordu. Sabırsızlık göstererek olmaması gerekiyordu. Allah Azze ve Celle onu ikaz ediyordu. فَلَا يَكُمْ فِي صَدْرِكَ harac. Sakın senin kalbinde bir haraç olmasın. Haraç esas itibariyle çalılıkların içerisinden gitmek böyle zor bir yolda gitmek gibi bir şeydir. Çalılıkların içerisinden kendinizi zorla bir çalılığın içinden geçen insan nasıl ki zor bir şekilde geçiyor ise aynı şekilde dava içerisinde giden insanların da bu şekilde gideceğini Allah bildiğinden dolayı sakın böyle bir şey hissetme diyordu. Sakın yani bütün meşakkatlere rağmen, mihnetlere rağmen, sıkıntılara rağmen, zulümlere rağmen çalılığın içerisinden geçer gibi dikenli bir çalılığın içinden böyle bir çalılıktan geçer gibi gitsen bile yine de davanı bırakmayacak ve kalbinde bir sıkıntı bile hissetmeyeceksin. فَلَا يَكُمْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ Sana verilmiş olan o görevden veya sana verilmiş olan bu ayetlerden ve bu surelerden veya bu kitaptan ötürü kalbinde bir sıkıntı duymayacaksın. Yani sana bir görev verilmiş olduğundan ötürü bir sıkıntı duymayacaksın kalbinde. Neden davam hızlı bir şekilde ilerlemiyor diye, neden ilk İslam cemaati hızlı bir şekilde ilerlemiyor diye bir sıkıntı duymayacaksın. Bu işler hep böyle olmuştur. Bir cemaatin ayağa kalkması en az 10-12 senedir. Bazen 14-15 senedir. Bazen 15-20 senede ayağa kalkabilir bir cemaat. Ama ondan sonra hızlı bir şekilde büyümeye başlar. Ondan sonra gökyüzündeki yıldızlar gibi sağa sola dağılmaya başlar. İşte Allah Azze ve Celle buna işaret ediyordu. Sakın insanların senin davana katılmamaları, yıllarca uğraşmış olmana rağmen senin davana katılmamalarından ötürü sıkıntı duymayasın. Yakında olacak. İnsanlar felç felç senin dinine girdikleri zaman, onu gördüğün zaman o sıkıntıların hepsini unutacak, hatırlamayacaksın bile. O eziyetler bitecek, onun lezzeti geride kalacak. Sıkıntıların hepsi biter fakat onun lezzeti geride kalır. Geçmişte mutlaka sıkıntılı günleriniz olmuştur. Onu bugün hatırladığınız zaman nasıl hatırlıyorsunuz? Güzel bir hatıra olarak aktarıyorsunuz. O anda anlatırken o sıkıntıyı artık duymuyorsunuz. Artık o güzel bir hatıra olmuştur sizin için. Aynen öyle düşünerek, yarınlarda da bugünkü sıkıntılarını hatırlamayacağını düşünerek فَلَا يَكُمْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ O görevden ötürü, sana verilmiş olan o görevden ötürü sakın kalbinde bir haraç duymayacaksın. Allah nehyetmektedir peygamberini. Kalbinde bir sıkıntı bile duymak sana caiz değildir. İnsanların anlamamasından ötürü sen mesul değilsin. Sana düşen yalnızca tebliğ etmektir. Bundan ötürü sıkıntı duymayacaksın. Neden davam hızlı bir şekilde ilerlemiyor, neden insanlar felç felç birdenbire davama girmiyorlar demeyeceksin. Allah seni ve Müslümanların bu makama layık olmanızı istemekte ve makamınızın daha da yükselmesini istemektedir. Evet, bir cemaatin yükselmesi evvela layık olduktan sonra başlar. Evet, 10 sene, 15 sene kadar sürünür belki yerde bir çocuğun emeklemesi gibi. Yerde sürünür, düşer ve kalkar. Ondan sonra layık olur. Artık Allah o cemaate yürü kulum der. Ondan sonra yürümeye başlar. İşte aynen onun gibi. Bekleyeceksin ve kalbinde bir sıkıntı duymayacaksın ey Resulüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ilk vahiy geldiği zaman peygamberlik görevi verildiğinde büyük bir telaş içerisinde, heyecan içerisindeydi. Ve hanım Hatice annemiz kendisine biraz sakin olmasını ve biraz uyumasını söylüyordu. Allah Resulü cevaben heyecanlıydı. Peygamberliğin kendisine nasıl bir görev yüklediğini tam olarak bilemiyordu. Heyecanlıydı ve şöyle söylüyordu. Ey Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Artık bana öyle bir görev verildi ki uyku devri bitti benim için. İşte burada felayek mümkün sadrıki haracım min. Ondan, o görevden ötürü veya o kitaptan ötürü veya bu sureden ötürü sakın kalbinde bir haraç duymayasın. Eğer o haracı duyacak olursan moralin bozulur. O zaman görevinden uzaklaşabilirsin. Nice insanların davadan uzaklaşması bundan dolayı olmuştur. Hızlı bir gelişme istemişlerdir, sabırsızdırlar insanlar. Hızlı bir gelişme istemiş ve o hızlı gelişmeyi göremeyince, ama okulunda hizmet yapmış, ama mahallesinde hizmet yapmış, ama kendi bulunduğu şehirde, ama kendi sülalesi içerisinde hızlı bir gelişme görmediği zaman morali bozulmuş. Ve ondan sonra yavaş yavaş davadan uzaklaşmıştır insanların çoğu. Onun için Allah Azze ve Celle burada peygamberini ikaz etmektedir. Sakın sen de onlar gibi olma. Hızlı bir gelişme isteme. Çünkü senin dünyaya geliş gayen zaten hızlı bir gelişme değildir. Allah zaten isteseydi tüm insanlar Müslüman olurlardı. İsteseydi tüm insanlar peygamber olurlar, melek gibi olurlardı. Fakat Allah sizin içinizden mücadele eden insanların olmasını istemektedir. Morali bozulmadan devam eden insanların olmasını Allah istemektedir. Kimin morali bozulacak ve bırakacak, kim de yoluna devam edecek, kim yanında Ahmet Mehmet olduğu zaman devam ediyor da, o Ahmet Mehmet gittiği zaman bırakıyor, Allah onları ayırmak istemektedir. Sağlamlarla çürüklerin ayrılması istenilmiştir. Daima bir hareketin ayağa kalkabilmesi için yıllar lazım dedim. Çünkü insanları kendilerini ispat etmesi gerekmektedir. Allah'a ve Müslümanlara kendinizi ispat edeceksiniz. Ya Rabbi ben davamda sadığım diye Allah'a kendinizi ispatlayacaksınız. Ya Rabbi ben insanlar benimle beraberdirler diye bu davaya girmiş değilim. Tek başıma kalsam da devam edeceğim ya Rabbi deyip Rabbinize kendinizi ispatlayacaksınız. Hiç kimse destek vermese bile, bir kuruş para vermeseler bile, çocuklarını göndermeseler bile, aleyhinizde konuşsalar bile gene de devam edecek ve Rabbinize ispat edeceksiniz samimiyetinizi. Belki Allah sizi tam bir ihlasa ulaştırmak istemektedir. Tam ihlasa ulaşmak yalnız kalmakla mümkündür. Etrafında yüzlerce insan olan insanların tam ihlasa ulaşmaları mümkün olmayabilir. Ama yalnız kaldıkları zaman devam ediyorlarsa işte o zaman tam ihlasa ulaşmışlar demektir. Kalbimizdeki bazı zafiyetleri gidermek için Allah bazen yolu uzatabilir. Fakat o kulların iyiliği içindir. O insanların yükselmesi içindir. Ne kadar eziyete uğrar, ne kadar sıkıntılarla karşılaşırsanız o kadar yükseleceğinizden ötürü ve o kadar sağlamlaşacağınızdan ötürü Allah bazen mesafeyi uzatıverir. Ondan sonra artık o sağlam adam ortaya çıktıktan sonra, Ebu Bekirler, Ömerler ortaya çıktıktan sonra, sağlam bir kadro oluştuktan sonra, bir yönüyle imanlı, bir yönüyle abid olan, cesur olan, ehil olan bir kadro ortaya çıktıktan sonra, Allah o kadroyu artık yürü der. Ve artık onları sever ve Allah onları meleklerine de sevdirir. Melekler de sevdiği zaman artık onları tüm insanlar sevmeye başlar. Tüm Müslümanlar sevmeye başlar. Tüm Müslümanlar sevdiği zaman işte artık onun önü açılmış demektir. Artık ummadığınız yerlerden yardım görmeye başlarsınız. Şehrinizin bir tarafından bir insandan yardım görürsünüz. Siz onu tanımazsınız bile. O da sizi tanımazdı belki dün. Fakat artık sizi tanımış, artık sizi tanımıştır. Artık siz samimiyetinizi ispat etmişsinizdir insanlara. Artık şehrin her tarafından, daha sonra ülkenin her tarafından, daha sonra dünyanın her tarafından yardımcılar gönderir Allah size. İşte o zaman, işte asıl o zaman hareket yürümeye başlamış demektir. Onları düşüneceksin ey Resulüm. وَلَنْ اَاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Düşüneceksin, bileceksin, gelecek günlerin daha hayırlı olduğunu. Bugünden daha güzel günlerin geleceğini bileceksin. وَاِنَّمَا الْعُسْرُ يُسْرَ olduğunu bileceksin. Zorlukla beraber mutlaka kolay günlerin de geleceğini bileceksin. Hatta o zorlukla beraber, o zorluğun içerisinde kolay bir yönün olduğunu da bileceksin. Zor günlerden sonra kolay günlerin geldiğini bildiğin gibi, sıkıntılardan sonra Allah mutlaka açmaktadır. Mesele darlaştığı zaman genişlenir diye bir kaide vardır. İş dıyık oldukta, biraz daraldığı zaman, sıkıntıya girdiğiniz zaman Allah'ın genişlettiğini görürsünüz. İşte mutlaka usurla beraber yusur var. Zorlukla beraber mutlaka kolaylık var. Onu arayacaksın, bulacaksın. O kolay günlerin gelmesini bir taraftan sabırla bekleyecek. Ve bir taraftan da o zor meselenin kolay yönlerini olabileceğini de düşüneceksin. Kolay bir yön bulmuş olabilirsin. Zekanı kullanmak suretiyle, güzel planlamalar yapmak suretiyle bunu bulabilirsin. Bu Kur'an sana indirildi ki لِتُنْزِرَ بِهِمَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Sen bununla inzar edesin. O Kur'an ile insanları inzar edesin, korkutasın. Kafiri korkutasın ve mümin olan kimselere de hatırlatıcı olsun diye indirildi. Sana bu kitap verildi ki kafiri korkutmak ve müminlere ise bir müzekkir olmak için ne yapacaklarını düşündükleri zaman hatırlasınlar diye. Allah'ın kitabından bir ayet hatırlasınlar. Zikir olsun onlar için, hatırlatıcı olsun onlar için. Öfkelendiği zaman Allah'ın ayetinden bir, Allah'ın kitabından bir ayet hatırlasın. Ve benim burada şöyle yapmam gerekiyor desin. İslam şeriatının dışına çıkmayacak şekilde kendisine bazı ayetler hatırlatılsın diye. Daima Allah'ın emrine göre davranabilsin diye. Her meselesini daima Allah'ın kitabına göre halletsin diye ve zikra lil müminin, hatırlatıcı olsun diye müminlere, Allah'ın yardımının geleceğini hatırlasınlar diye, helalleri haramları hatırlasınlar diye, daima Allah'ın hatırlasınlar diye. Demek ki Kur'an müzekkirdir. Peygamberlerin de görevi esas itibariyle müzekkir olmaktır. Allah Azze ve Celle Peygamberimize hitaben sen bir müzekkirsin buyurmuştu. Sen bir hatırlatıcısın, başka bir şey değilsin. Sen onlar üzerinde bir cebbar değilsin. Sen onlar üzerinde bir musaytır değilsin, bir zorlayıcı değilsin. Dolayısıyla dava adamı bilecek ki kendisine düşen sadece hatırlatmaktır. İnsanlar üzerinde anarşistlik yapmak suretiyle, terör yapmak suretiyle insanların üzerinde zorlayıcı, zorba bir cebbar olarak dünyaya gönderilmemiştir. Esas itibariyle zaten dinde zorlama olmadığı Kur'an'da belirtilmiştir. Ve esas itibariyle zaten insanın kalbinde de bir hatırlatıcı mevcuttur. İnsan zaten İslam fıtratı üzere halk edildiğinden ötürü, her doğan mutlaka İslam fıtratı üzere doğduğundan ötürü ona sadece ve sadece hatırlatmak kafi gelmektedir. Aslında peygamberlerin yaptığı şey de bundan ibarettir. Aslında Kur'an da bundan ibarettir. Aslında vaaz nasihatler de bundan ibarettir. Sadece kalbi harekete geçirmek için gelmiştir Kur'an ve peygamberler. Sadece kalpteki bir takım duyguların, kalbe yerleştirilmiş olan İslam fıtratını harekete geçirmek için sadece hatırlatıcı olarak Kur'an gönderilmiştir. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. O halde size indirilen, Rabbinizden indirilmiş olan bu kitaba ittiba edin. Ona karşı gelmeyin. Ona uyunuz ve اِتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Ve ondan başka, o Kur'an'dan başka Hiçbir şeyde kendinize dost edinmeyin. Hiçbir kitabı, hiçbir kanunu da Kur'an dışında hiçbir fikri kendinize evliya olarak, dost olarak, veli olarak edinmeyin. Allah'ı ve Resul'ün ve müminleri dost olarak edinin. Allah'ın ve müminlerin dışında, kitabının dışında hiçbir şeyi dost olarak edinmeyin. Ve hiçbirine tabi olmayın. وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Sakın hiçbirisine tabi olmayın. قَلِينًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar da az tezekkür ediyor, ne kadar az hatırlıyorsunuz. Ne kadar az düşünüyor, öğüt alıyorsunuz. Çünkü sizden evvelki milletlere ne kadar azaplar geldi. Size de aslında her gün gelmektedir. Fakat ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ اَهْلَكْنَاهَمْ Nice kariyeler var ki, nice kasabalar, nice şehirler var ki biz onları helak ettik. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا Bizim be'simiz, bizim azabımız onlar uyku vaziyetindeyken onlara geliverdi. اَوْهُمْ قَائِلُونَ Yahut da onlar kail iken, onlar öyle uykusuna yatmış kaygule yaparlarken, onlara azabımız birdenbire geliverdi. Bazıların demek ki geceleyin gaflet halindeyken, bazıları da gündüzleyin gaflet halindeyken, demek ki genellikle uyku halinde gelmektedir azap. Eğer azap toplu olarak gelmiş ise, eğer o kavmin tamamının helak edilmesi düşünülmüş ise, takdir edilmişse, demek ki onlara azap geceleyin veya uykudayken, istirahat saatlerinde, gündüz uykularındayken gelecektir. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَهُمْ قَائِلُونَ Ya onlara beyat iken, onlar geceleyin uyurlarken yahut da kail iken, gündüzleyin uyurlarken onlara be'simiz gelmişti. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِزْيَاهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Bizim azabımız onlara geldiği zaman onların sözü canlıca şundan ibaret olmuştu. Evet, biz gerçekten zalimlerdik demekten ibaret olmuştu. Evet, demek ki hakikaten Allah'ın azabı ne zamana kadar gelmiyor? İnsanlar tamamıyla kendilerinin kötü yolda gittiğini anlayıncaya kadar gelmiyor. Demek ki insanlar gerçekten biz yanlış yolda gidiyoruz dedikleri zaman, gerçekten günah içinde olduklarını itiraf edecek kadar günaha bulandıkları zaman, demek ki o kadar onlara müsaade ediliyor. Demek ki daha evvel tövbe etseler affedilecekler. Demek ki o kadar çok günah içine batıyorlar ki, demek ki ancak ondan sonra azap geliyor. İnsanların hepsi itiraf ettikten sonra, bizim bu halimiz nedir dedikten sonra, bu kadar günaha battıktan sonra Allah bize gökten taş yağdırsa bile azdır dedikten sonra, böyle demiyorlar bugün insanlar. Böyle demiyor musunuz bugün gerçekten? Bu kadar fuhşiyatı gördükten sonra, bu kadar Allah'a meydan okunduğunu gördükten sonra, Allah'a meydan okunulan bazı sahneleri gördükten sonra, Allah'ın emirlerine karşı emir veren insanları gördükten sonra, Allah'ın dediğini değil benim dediğimi yapacaksın diyen zalimleri, firavunları gördükten sonra, o zaman demiyor musunuz gerçekten, başımıza taş yağsa bile azdır demiyor musunuz gerçekten? İşte böyle dedikleri zaman azap gelir. Böyle diyecek oldukları zaman, bu kadar açıkça günahlara battıkları zaman ve işte o zaman bizim azabımız geldiğinde onların iddiaları, hiçbir iddiaları kalmaz ve sadece derler ki قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Evet, biz zalimlerden olduk derler. Evet, biz bu azabı hak ettik derler. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ Ve muhakkak ve muhakkak soracağız. Onlara gönderilmiş olan o peygamberlere soracağız. Onlara gönderilmiş olan, kendisine peygamber gönderilmiş olanlara soracağız. Ve aynı zamanda o peygamberlere de soracağız. Gerek o kavme gerekse o peygamberlere sorulacak. Sual bazen öğrenmek için olur. Bazen de öğrenmek için değil. Fakat hesap sormak manasında kullanılır. Bazen bir insana bir şey sorarsınız, öğrenmek için sorarsınız. Bazen de ben sana bunu sorarım hesabını dersiniz. Veya bunu sen böyle yapmadın mı dersiniz. Onunla aslında kastettiğiniz şeyi sormak değildir. Gerçekte soru sormamaktasınız. Gerçekte tehdit etmektesiniz. İşte burada o manada. kendisine peygamber gönderilmiş olan kimselere sorulacak. Onlara mutlaka soracağız. Demeselenle ifadesi birkaç defa tekittir. Muhakkak ve muhakkak soracağız onlara. Onlara gönderilen peygamberlere de soracağız. Esas itibariyle başka bir ayette onlara hiçbir şey sormayacağız buyurmaktadır. Burada ise onlara soracağız buyurulmaktadır. Buradan kasıt peygamberlerin önünde onlara sorulacak. Aslında onlara hiçbir şey sormaya bile gerek olmayacak demektir. Hiçbir şey sormaya gerek olmayacak. Fakat gene de onlara peygamberlerin huzurunda peygamberler delil olsunlar diye onlara peygamberlerin önünde sorulacak. O kadar açık deliller bulunacak ki zaten onlara soru sormaya bile gerek kalmayacak. Yaptıkları zaten gözlerinin önüne getirilecek. Elleri ve ayakları zaten konuşturulacak. Şahitler bulunacak. Yanlarındaki melekler şahitlik yapacak. Zaten o zaman soru sormaya bile hacet kalmayacak manasında kullanılmıştır. Fakat burada onlara muhakkak soracağız buyuruyor. Ben o peygamberlerinin önünden peygamberleri onların aleyhine şahitlik yapsın diye. Ve sonra onlara biz bir ilimle kısa edeceğiz. Onlara açıklayacağız bazı şeyleri. Onların yapmış oldukları her şeyi onları bir ilme göre açıklayacağız. Ve mekunna gaibin. Ve zaten biz gaib değiliz onların yaptıklarından. Onlar her ne yapsa zaten biz onların yanındaydık. Zaten bizim meleklerimiz onların yanındaydı. Biz zaten görüyorduk. Dolayısıyla bizim sormamız esas itibariyle sormak için değil, onlara sadece ve sadece onun hesabını sormak manasındaydı. Zaten biz onların yanındaydık. وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ O gün vezin, tartı sadece ve sadece hak olan şeylerdir. O gün sadece ve sadece hak olan şeyler tartıda ağır gelecek. Hak olmayan şeyler tartıda ağır gelmeyecek. Yahut o gün tartı sadece haktır. Haktan başka hiçbir şey tartıda mevcut değildir manasına da gelebilir. Tartıda sadece hak olacak. En ufak bir haksızlık yapılmayacak. Ve sadece hak olan şeyler tartıya konulacak. Sadece Allah için yaptıklarınız tartıya konulacak. Boş işleriniz tartıya konulmayacak bile. Şatafatlı bazı şeyler yapacaksınız. Belki bir akrabanız öldüğü zaman insanlar görsün diye belki şan şöhret için bir sürü insana yemek yedireceksiniz ama tartıya konulmayacak. Belki çok güzel şeyler yaptığınızı sanacaksınız. Belki güzel bir şarkı hazırlayacaksınız. Belki güzel bir müzik hazırlayacaksınız ve çok güzel bir şey yaptığınızı sanacaksınız ama tartıya konulmayacak bile. Veya belki onların bir kısmı günah olarak tartıya konulacak. Ve sonra hepsinin tek tek hesabını vereceksiniz. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَاُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Tartıya konulduktan sonra o gün yalnızca tartıya hak olan şeyler, Allah için yapılmış ve doğru olan şeyler konulduktan sonra her kimin mevazini, kimin tartılar ağır gelecek olursa onlar iflaha ermiş olan, muflih olanlar onlardırlar, kurtulmuş olanlar ancak onlardırlar. Nasıl ki Kariye suresinden فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ O gün tartısı ağır gelen, her kimin terazisi ya da mevazini ağır gelecek olur ise, terazileri belki birden çok terazileri. Bundan anlaşılıyor ki birçok şey için terazi kurulacak. Namaz için bir terazi, oruç için bir terazi, cihat için bir terazi, ahlak için bir terazi, günahlar için ayrı bir terazi, belki yüzlerce, belki binlerce terazi. Mevazin ifadesi bunun için kullanılıyor. Esas itibariyle çoğul olarak gelmiş olmasından maksat bu olmalıdır. Çünkü insan için eğer bir tane terazi kurulacak olmuş olsaydı, o zaman mevazin ifadesi kullanılmasına gerek yoktu. Çoğul ifadeye gerek olmayacaktı. Her bir ameliniz için bir terazi kurulacak. Namazın da eksiği var mıdır? Terazi kurulacak. Orucun da eksiği var mıdır? Terazisi kurulacak. Cihat yapması gerekiyordu da yapmıyordu, evinde yatıyor muydu acaba? Terazisi kurulacak. Terazide bütün amelleriniz ortaya konulacak. İmanının gereğini yapmış olanlar ile yapmamış olanlar. İman da bu terazide en ağır şey olacak. Namazdan çok daha ağır olacak. Oruçtan çok daha ağır olacak. Bu terazideki en ağır olan şey La ilahe illallah olacak. Ama hakikaten, hakikaten anlayarak söylenmiş olanların La ilahe illallah'ı bu. Hakikaten Allah'a şirk koşmadan ölenlerin La ilahe illallah'ı bu. Hadiste buyurduğu gibi Allah azze ve celle kıyamet gününde bütün amelleri koyacak teraziye. Fakat hafif gelecek. Sonra Allah o amel defterlerini koyduğu zaman bazı alimlere göre teraziye konulacak olan şey amel defterleridir. Yazılmış olan amel defterler, sayfeler konulduğu zaman ne kadar sayfa yazıldıysa sizin hakkınızda, nasıl ki mahkemelerde ne kadar dosya hazırlandıysa, ne kadar savcı tarafından sayfeler doldurulduysa, hakim ona göre karar veriyorsa, ne kadar çok suç işlemişsin diyorsa sayfalara bakarak, aynı şekilde amel defterleri de konulacak. Defterler aynen, sayfalar aynen teraziye konulacak. Ondan sonra onlar tartılacak ve hafif gelecek. Onların üzerine Allah azze ve celle etiketi yapıştıracak. La ilahe illallah etiketini. Bitaka hadisi diye meşhurdur bu hadis. Bitaka esas itibariyle kimlik demektir Arapçada. Şimdiki çağdaş Arapçada kimlik manasında kullanılıyor. Etiket manasına da gelir. Yani bir kitap ağır gelmeyecek. Amel defteriniz ağır gelmeyecek ama onun üzerine yapıştırma etiket ağır gelecek. La ilahe illallah olduğundan dolayı eğer şirk üzere ölmediyseniz, eğer hakikaten la ilahe illallah dediyseniz, o etiket, o hafif olan etiket, o amel defterinizden daha da ağır gelecek Allah'ın izniyle. O etiket çünkü la ilahe illallah diyor. O etikette çünkü la ilahe illallah yazıyor, Allah katında en değerli olan kelime. Onu bilen de söylüyor, bilmeyen de söylüyor. Onu Ebu Cehil de söyleyebilirdi ama bildiği için söylemiyordu. Bugün belki la ilahe illallah'ın manasını bilse söylemeyecek olan binlerce insan la ilahe illallah diyor her gün. Ondan sonra Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyorum dediği halde namazdan sonra Allah'tan başka bir sürü ilahlardan yardım istiyor. Allah'ın düşmanlarıyla dostluk yapıyor. Eğer la ilahe illallah'ın manasını bilse onu söylemeyecekti belki de. Veya onun manasını hakikaten Allah katındaki değerini anlamış olanlar. Daima la ilahe illallah derlerdi belki de. Daima ağızlarını kurutmayacak kadar. Ne yapayım ya Resulallah, hangi ameli bana tavsiye edersin dediği zaman. Bir sahabi Resulullah buyurmuştu ki, ağzın ıslanmasın Allah'a zikretmekten. La ilahe illallah demekten, Allah demekten, estağfirullah demekten ağzında bir damla ıslaklık kalmasın buyurmuştu. Daima üzerinizdeki elbisenin yıpranması gibi, üzerinizdeki elbisenin, dışınızdaki elbisenin yıpranması gibi, eskimesi gibi, kalbinizdeki iman da öyle eskir buyuruyor Allah Resulü. Kalbiniz de öyle yıpranır buyuruyor Allah Resulü. Onu tazeleyiniz buyurmuştu. Nasıl dediler ya Resulallah, tazeleme nasıl olur? Buyurdu ki la ilahe illallah çok tekrarlayınız. Her gün la ilahe illallah deyiniz. Ben günde 100 defa Rabbime tövbe istiğfar ediyorum buyuruyordu. Hiçbir günah olmadığı halde günde 100 defa tövbe istiğfar ediyordu Allah Resulü. Ve bazen oturduğu zaman sayıyordu sahabe. Allah Resulü oturduğu zaman, boş kaldığı zamanlarda insanlarla konuşmuyorsa, onların sorusuna cevap vermiyorsa daima estağfirullah ve etûbü ileyh diyordu. Ve sahabe merak ediyorlar, sarıyor. Bazen sayıyorlardı onun bu estağfurullahlarını. Ve diyorlar ki 70 defa saydığımız oldu. Bazıları 100 defa saydık diyorlar. Daima ağzı kurumuyordu. Ağzında hiçbir ıslaklık kalmayacak kadar daima Allah'ı zikrediyordu. İşte kıyamet gününde فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَزِينُهُ amel defteri getirildiği zaman ve tartıldığı zaman ağır gelenler onlar kurtuluşa erenlerdirler. O gün o terazide en ağır gelecek olan şey namazınız değildir. O gün terazide en ağır gelecek olan şey imanınızı ispat eden bazı amellerinizdir. 100 sene namaz kılarsınız. Hepsi teraziye konulduğu zaman belki de bir günahınızın karşılığı bile olmaz. 100 sene oruç tutarsınız. Teraziye konulduğu zaman belki de Allah'ın size vermiş olduğu bir gözün karşılığı bile olmaz. Fakat Allah zaten sizden çok şey beklememektedir. Allah zaten size yaptıklarınızı karşılığı olarak cenneti vaat etmemiştir. Allah sizden sadece şunu istemektedir. Fedakarlık yapmanızı istemektedir. Bazen öyle anlar olur ki bir anda cenneti kazanıverirsiniz. 100 sene namaz kılan adam cenneti kazanamaz ama 10 saniye evvel, 10 dakika evvel iman etmiş ve yapması gereken bir fedakarlığı yapmış ve o şekilde ölmüş olan insan cenneti kazanabilir. Cennet bazen ucuzlar, bazen çok pahalı olur. 10 sene namaz kılarsın cenneti kazanamazsın. Oruç tutarsın kazanamazsın ama hatta bazen belki Allah yolunda cihad edersin, belki yine kazanamazsın. Ama bazen öyle anlar olur ki fedakarlık yapman gereken anlar olur. Davan uğrunda kendini feda etmen gereken, kardeşime bir şey olmasın, o benden daha önemli hizmetler yapıyor, ben kendimi feda edeyim dersin. Ve Allah'ın cennetini kazanırsın, bir hareketinle kazanırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşlara katılıyor ve ashabını da savaşlara götürüyor, onlara cihadı öğretiyordu. Daim hatırlamanız gereken bir hadisedir söyleyeceğim hadise. Cenneti bazen dedim ucuza kazanabilirsiniz. Bazen de hiç kazanamayabilirsiniz. Allah Resulü'yle birlikte birçok savaşlara katılmış olan bir sahabi. Abu Haysama radıyallahu anh kendi evinde hanımlarıyla birlikte kalmıştı. Birçok savaşlara katılmıştı. Ama bu savaşa katılmamıştı. Belki kendince birçok savaşa katıldım zaten diye düşünüyordu. Fakat bu defa katılmasam da bir şey olmaz diye mi düşünmüştü? Her neyse. Savaşa katılamamıştı. İki tane hanımı vardı. Hanımları kendisi için kuyudan su çekmişlerdi. Güzel serin bir su ve güzel bir sofra hazırlamışlardı. Her birisi kendisine bir çardak yapmış ve o çardağın etrafına sular serpmiş ve ortalığı serinletmişlerdi. Ve kocalarını davet etmişlerdi, orada beraber hurma yiyecek ve serin sudan içeceklerdi. Sohbet edeceklerdi. O sırada işte iman dürttü Ebu Hayseme'yi. İman esas itibariyle dürten bir kuvvettir. Eğer dürtmüyorsa iman iman değildir. Ebu Hayseme'yi o anda imanı dürtmeye başladı. Kendinden utanmaya başladı. Benim peygamber dediğim, peşinden gittiğim, izinden gittiğim insan şu anda çölde belki de susuz, belki de savaş halinde şu anda, belki ağaç, belki toz toprak içerisinde şu anda, güneşin altında şu anda ilerlerken ben burada hanımlarımın yanında bu serin sudan içiyor, gölgede oturuyorum, bu bana yakışmıyor dedi kendi kendine. Ve bunu düşündüğü zaman hemen atını atlamış ve Peygamberimizin gittiği istikamette doğru gitmeye başlamıştı. O atını atlayınca hanımlar arkasından bağırmışlardı. Nereye gidiyorsun dediler. Bir şey mi oldu dediler ama Ebu Hayseme kendine çok kızmıştı. Neden ben bu hata yaptım diyordum. Neden Resulullah orada ben burada diyordu. Neden dava kardeşlerim orada savaş halinde ben burada evime rahat rahat oturuyorum diyordu. İşte iman insana bunu söyletir. İnsanı yerinden kaldırır. İnsanı yatağından kaldırır. İnsanı hanımlarının yanından kaldırır götürür. Ve gitti. Uzaktan onun karaltısını gördükleri zaman askerler, ya Resulallah bir karaltı görüldü dediler. Uzaktan birisi geliyor dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını iyi tanıyordu. Kim ne yapar biliyordu. Kim tövbe eder biliyordu. Kim ısrar eder hatasında ısrar eder şeytan gibi onu da biliyordu. Münafıkları da tanıyordu, müminleri de tanıyordu. Ve Ebu Hayseme ona dedi. Hakikaten de gelen Ebu Hayseme'ydi. Ne oldu ya Ebu Hayseme deyince Ebu Hayseme dedi ki ya Resulallah. İşte böyle böyle oldu, oturamadım evde ya Resulallah. Senin burada olduğunu düşününce evde rahat edemedim ya Resulallah. Efendimiz'e iyi ettim buyurdu. İşte iman. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Terazisi ağır gelenler. Tartıldığı zaman işte böyle bir ameliniz olsun. İşte böyle sizi imanınızın dürttüğü ve kaldırdığı bir ameliniz olsun. Belki onun sayesinde girersiniz cennete. böyle bir amel ile bir gün bir şey feda etmeniz gerekir. O zaman girersiniz cennete. Hani Allah Resulü bir hadiste buyuruyor. Bir kadın vardı, kendinden evvel olan bir hadiseyi bize aktarıyor Peygamberimiz. Sahih bir hadisten. Bir kadın vardı, fahişelik yapardı. Bu kadın ömür boyu fahişelik yapmıştı. Ve sonra bir gün bir kuyuda, çölde kalmış ve susuz kalmıştı kadın. Bir kuyu bulmuş ve kuyuya inmiş ve kuyudan kendisini sulamış, suyu içmiş ve çıktığı zaman bir ah buyurun bir köpeğin de orada su istediğini görmüştü. Hayvancağız sarkıtmış dilini, ondan su istiyordu. Ve kadın tekrar kuyuya inmiş ve oradan ayakkabısıyla su çekmiş ve köpeğe su vermişti. Efendimiz buyuruyor ki kadının yapmış olduğu bu hareketten ötürü Allah o kadının bütün günahlarını affetti. Tabii ki böylesi hadisler böyle anlarda cenneti kazanmanın mümkün olduğunu anlatmak içindir. Yoksa Allah'tan korkma, her türlü günahı işle. Ondan sonra bir köpeğe affedersiniz, bir köpeğe su verin de ondan sonra cennetlik olursunuz demek değildir tabii ki bunun manası. Ama şefkatle anlatmak istemektedir. Bırakınız insana olan, Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yaratmış olduğu insana olan şefkati, Allah'ın mahlukatından sizin hiç değer vermediğiniz ve taşladığınız o köpeğe bile şefkat gösterdiğiniz zaman, ama böyle bir anda evinizde çeşmeden su alıp götürdüğünüz zaman değil, çölde kuyudan inip de suyu çıkardığınız zaman, bir şeyler feda ettiğiniz zaman, geceleyin karanlıkta bir yavru kedinin sesini duyduğunuz zaman, onun miyavlamasını ve feryadını işittiğiniz zaman, eğer geceleyin kalkıp da o yollarda, karanlıklarda o kediyi arayıp bulduysanız, onu evinize getirip de ona bir damla süt verdiyseniz, belki onunla kazanabilirsiniz cenneti. Fedakarlık yaptığınız zaman, bir şeylerinizi feda ettiğiniz zaman, فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kariyer suresinde فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَادِيَةٍ buyuruluyor. O razı olacağı bir hayattadır. Burada da o felaha ermiştir buyuruluyor. Ama وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Ama kimin de defteri, amel defterleri hafif gelecek olursa, kimin de terazilere hafif gelecek olursa, onlar kendi nefislerine zulmetmiş olan, kendi nefislerini husrana düşürmüş olan insanlardırlar. Mümerkânı bi ayetine yaslimûn. Ayetlerimize zulmeder olmalarından ötürü onlara böyle bir azap vardır. Biz وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَ مَعَائِشِ Biz sizi yeryüzünde, dünyada temekkün ettirdik. Biz sizi yeryüzünde sabit kıldık. Sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orayı size bir vatan yaptık. Ve size orada maaş nasip eyledik. Size orada bir sürü geçim vasıtaları, hayatınızı idame ettirebilmeniz için maişet yolları size gösterdik. Bir sürü yollar size gösterdik ve o şekilde hayatınızı kazanıyorsunuz. Fakat قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Bütün bunlardan sonra ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Meseleyi anlamıyorsunuz. Size vermiş olduğumuz dünyanın da kıymetini bilmiyorsunuz. Sizi ne güzel bir surette yarattık, onun da kıymetini bilmiyorsunuz. Bundan sonra Allah Azze ve Celle şeytan ile Adem'in kıssasına geçmektedir. Şeytanın Adem'e secde etmemesi, bunun sebebi ve bu konudaki kendisinin ifadeleri ve bu hususta insanoğlunun ikaz edilmesi, şeytana karşı ne yapması gerektiği hususunda ikaz edilmesi kıssasına geçmektedir. Kıssa uzun olduğundan ötürü ben dersi burada bitirmek istiyorum. Allah amel defteri ağır gelen kıyamet gününde ama kendisi teraziye konulduğu zaman, ama amel defteri teraziye konulduğu zaman, ama amellerinin kendisi bir cisim haline alıp da o teraziye konulduğu zaman, her ne suretle olursa olsun Allah'ın bildiği bir suretle çeşitli görüşler belirtilmiştir. Her ne suretle olursa olsun amel defteri hayırları günahlarından ağır gelen kullarından olmayı nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.